Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Mart 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanpolat. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti insansız hava aracı buldu, F-16 vurdu. Türk F-16'ları Bayraktar insansız hava aracının Kandil'de tespit ettiği PKK'nın lider kadrosundan 4 teröristi nokta atışıyla vurdu. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yuvaları Kandil'de ağır darbe indirildi. PKK yöneticilerini 21 Mart'ta tespit eden MİT, koordinatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdi. Bayraktar insansız hava aracıyla takibe alınan PKK elebaşı Bayığın adamlarından Rıza Altun ve yanındakiler kendilerini en güvende hissettikleri Kandil'de F-16'lar tarafından nokta atışıyla vuruldu. PKK'nın sözde Dışişleri Bakanı Altun'un ağır yaralandığı operasyonda sözde dış ilişkiler sorumlusu Navdar Kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözcüsü Serhat Varto Kod isimli Emrullah Dursun ve Kandil sorumlusu Sinan Sor Kod adlı Ali Aktaş etkisiz hale getirildi. Operasyon, örgütün diğer kadrolara aktardığı hafızanın yok edildiği anlamına geliyor demiş Milliyet gazetesi. Kuzey Irak'ta önemli sorumlular bitti başlığı gazetede hemen yan tarafta yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce ve Bul'da vatandaşlara seslendi dün ve Kandil'e yapılan operasyonla ilgili Kuzey Irak'ta önemli sorumlular bitti. Bir tane çok önemli liderleri yaralı, ölenler de var. Bunların içinde alt seviye falan yok. Mesela Kandil bölge sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, örgüt sözcüsü. Bu ismi söylemeyeceğim, biliniyor. Şu anda komada dedi. Operasyon için ön talimat verildiğini anlatan Erdoğan, arkadaşlarımız sağa sola bilgi vermeden gidip gereğini yapıyorlar. Zira dost bildiklerimiz bile karşımıza dikiliyor dedi. Hürriyet Hürriyet gazetesi insansız hava aracı izledi, F-16 vurdu başlığını atmış bugün. Terör örgütünün elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ile tepe kadrosundan 3 kişi, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla Kandil'de vuruldu demiş gazete. Operasyondan önce teröristler insana dayalı istihbarat yöntemiyle 24 saat boyunca takibe alındı. Attıkları her adım tek tek saptandı. Rıza Altun ve beraberindekilerin Nevruz günü olan 21 Mart'ta terör yuvası Kandil'de İran sınırı yakınındaki Abu Bakra adlı köye gidecekleri belirlendi. Bir araçla yola çıkan teröristler Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracıyla takibe alındı. Ardından köyde girdikleri ev bir F-16'nın attığı lazer güdümlü iki bombayla vuruldu. Rıza Altun ağır yaralanırken örgüt yöneticileri Mikail Özdemir, Emrullah Dursun, Ali Aktaş öldü demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda sandığa gidin başlığı var. Düzce'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları pazar günü yerel seçimler için sandığa gitmeye çağırdı. Pazar günü tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar tüm zorlukların üstesinden diriliği, beraberliği ve milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Çünkü seçim sonuçları toplam seçmen sayısına göre değil, sandığa gidip oyunu kullananların tercihinin dağılımıyla ortaya çıkar. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesini başkasının insafına bırakmış olacaktır, dedi. Bir de özel haber var Hürriyet gazetesinin manşetinde. 3. Selim Kozu. İngiltere, Atina'dan kaçırılan Elgin mermerlerini 3. Selim'in fermanını gerekçe göstererek Yunanistan'a iade etmiyordu. İki Türk araştırmacı böyle bir ferman olmadığını ortaya çıkarınca Atina'nın eline büyük koz geçti demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Mehmetçik PKK'nın tepesine bindi. Seçimde Millet İttifakı için oy isteyen Kandil'e ağır darbe. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in operasyonuyla lider kadrodan 3 hain öldürüldü. Rıza Altun ağır yaralandı demiş Sabah gazetesi. Teröre göz açtırmıyoruz başlığı var. Başkan Erdoğan ATV A Haber ortak yayınında önemli mesajlar verdi diyor Sabah gazetesi. Ne kadar terör örgütü varsa tepeledik, tepeliyoruz. Kandil'de insansız hava araçları koordinatları yakaladı. Silahlı insansız hava araçları ve F-16'lar terör baronlarını vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz silahlarla teröristlere göz açtırmıyoruz, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sağlam durmak zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan 31 Mart'ta rekor destek beklerken milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. Sizlerden kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmenizi istiyoruz, dedi. Star gazetesinin manşeti PKK beyninden vuruldu. Terör örgütünün tepe kadrosunu taşıyan araç hava operasyonuyla Kandil'de vuruldu. PKK'nın 3 üst düzey ismi Mikail Özdemir, Emrullah Dursun, Ali Aktaş öldü. Örgütün beyni Rıza Altun ağır yaralandı demiş Star gazetesi. Bir başka haber size bu gazeteden aktaracağımız operasyonculara merkezi darbe. Seçim öncesinde Türk lirasının değer yitirmesine yönelik yatırım yapan yabancı fonlar Merkez Bankası'nın hamlesiyle kapana kısıldı diyor gazete. 31 Mart öncesi doları yükselterek operasyon çekmeye çalışan yabancı bankalar ile spekülatörler Merkez Bankası'ndan çok sert bir tokat yedi. Merkez Bankası'nın repo ihalesi açmaması ve swap kısıtlama hamlesiyle spekülatörler dolarda %8 zarar etti. Swap piyasasında Türk lirası bulamayınca da %700 faiz ödemek zorunda kaldı. Akşam gazetesinin manşeti sandıkta Türkiye'ye sahip çıkın. Erdoğan Düzce, Bolu ve Uşak'ta konuştu diyor Akşam gazetesi. Başkan Erdoğan milleti Türkiye'ye kurulan kumpaslara karşı sandığa davet etti. Küskünlük başka şey, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir dedi. Diriliş Postası'nın manşeti nefsine hizmet edenlere acıdım. Cumhurbaşkanı AK Parti'den ayrılanların millete hizmet etmediğini söyledi. Türkiye'nin kendine tahsis ettiği imkanları çarçur edenleri görevden aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onların dünyamızda yeri yok dedi. AK Parti'den ayrılıp başka partilerin adayı olanları görünce acıdığını anlatan Erdoğan, milletime saygısızlık eden, kibirli olan herkes bizi de defterinden silmiş demektir diye konuştu. Milat gazetesinin manşeti MİT buldu, Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu. PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamı kırmızı listedeki Rıza Altun ve beraberindeki 3 terör örgütü elebaşı Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Altun ağır yaralı demiş Milat gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti BBG evinde vuruldular. Kandil'deki PKK elebaşlarının tepesine bindik demiş Türkiye gazetesi. Kandil'i BBG evi gibi seyreden Türkiye, PKK'nın lider kadrosunun içinde bulunduğu aracı takip edip toplandıkları evde vurdu diyor Türkiye gazetesi. Ayasofya seçimden sonra başlığı var. Cumhurbaşkanı 31 Mart sonrasını işaret edip Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettireceğiz diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan'ın TGRT haber ekranından duyurduğu Ayasofya müjdesi için resmi adım atılıyor. Cumhurbaşkanı seçim sonrası Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz diyerek noktayı koydu. 1935 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya'yı tekrar cami yapmak için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yeterli olacak. Bugün son gazetemiz Yeni Birlik gazetesi olacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti MİT buldu, Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Altun'un ağır yaralandığı operasyonda Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu örgütün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi diyor gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii biz de devletin zirvesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde Ankara'nın simgesi Atakule'de gençlerle sohbet edecek. Moderatörlüğünü de kendisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal medya hesaplarından sürpriz bir programda gerçekleştirmiş olacak. Saat 13.30'da ise Ankara'nın Haymana ilçesinde hitap edecek halka Cumhurbaşkanı. Ardından Elmadağ'da olacak. Elmadağ ilçesinde de bir hitap gerçekleştirecek ve son olarak da 17.30'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde miting yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün memleketi Osmaniye ve Mersin'de seçmenle buluşacak. Saat 14'te memleketi Osmaniye'de miting yapacak Devlet Bahçeli. Saatler 18'i gösterdiğinde ise Mersin'de miting kürsüsünde olacak MHP lideri Devlet Bahçeli. Kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Saat 10'da olacak bu program ve önemli açıklamalar gün içerisinde yapmasını bekliyoruz. Saat 14'te ise Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları tevcih törenine katılacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elmadağ ilçesinde kentsel dönüşüm toplantısına katılacak. Tabii Ankara'nın yargı gündemi de bir yandan devam ediyor. Bugün FETÖ'nün 3 önemli davası var. Genelkurmay Çatı davası, Akıncı Üssü davası ve Kara Harp Okulu davası da görülmeye devam ediliyor.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, teşekkür ederim.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetleri aslında neredeyse ortak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı ortak operasyon, PKK'nın tepe kadrosuna yapılan ortak operasyon manşetlerde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Çok ciddi, büyük bir başarı ve Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı ifade ediyor. Hatırlanacaktır. Türkiye bu terörle mücadelede yurt içindeki yapılanmaları ortadan kaldırırken bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir güvenlik doktrini açıkladı. Bu güvenlik doktrini artık terörü Türkiye içerisinde karşılamak yerine bulundukları yerlerde ortadan kaldırmak, etkisiz hale getirmek şeklinde ifade edilmişti. Türkiye'nin içindeki terörle mücadele başarıya ulaştıkça ve güvenlik kuvvetleri de buna uygun bir şekilde yapılanınca, özellikle jandarma, polis Türkiye içerisindeki mücadeleyi üstlendi. Çok küçük alanlar haricinde. Diğer taraftan silahlı kuvvetler ve Milli İstihbarat Teşkilatı da yurt dışındaki operasyonu üstlendiler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ayrıca bir zamanlar çok tartışılan ve üzerinde hani Milli İstihbarat Teşkilatı'na karşı bir kampanya yürütülen Dış Operasyonlar Biriminin de ne işe yaradığı bu şekilde bir kere daha net bir şekilde görülmüş oldu. Ayrıca bütün bunlarla beraber güvenlik kuvvetleri, siyasi iradeyle beraber bunu pekiştirecek, bunu destekleyecek savunma sanayindeki başarılar, işte hem insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, bunların sağladığı istihbarat, bunun yanı sıra mühimmatın artık yurt dışına bağımlı olmadan burada üretilen kitlerle ve mühimmatla istenildiği zaman, istenildiği şekilde, istediği sayıda operasyon yapabilecek hale gelmiş olması Türkiye'nin elini bir hayli rahatlattı. Ayrıca bu FETÖ'nün silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri, istihbarat üzerindeki tahribatı da ortadan kalktıkça Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik kuvvetleri işlerine yöneldiler ve sahada bu FETÖ'nün verdiği zararlar da zaman içerisinde giderildi. Özellikle yurt dışında da muhtemelen öngörülmeyen zararlar verdiler. Suriye, Irak bölgelerinde. Burada şimdi teknik istihbaratla beraber insan istihbaratı, bir insan ağı da kurulduğu anlaşılıyor. Sadece bu operasyonda değil, daha başka operasyonlarda da teknik istihbaratla beraber silahlı kuvvetlere, Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir istihbarat aktığı görülüyor. Bu kişiler, son olarak operasyonda ortadan kaldırılan kişiler, terör örgütü bakımından hayati derecede önemli kişiler. Bu kişilerin önemi terör örgütüyle bu terör örgütünü destekleyen yurt dışındaki, daha doğrusu yabancı devlet istihbarat ağlarının ve başka terör örgütleriyle ilişkilerin temin edildiği bir gri alan var. O gri alanı yürüten isimler bunlar. Yani bir takım istihbarat kuruluşlarıyla görüşüyorlar, bir takım devletlerin resmi, yarı resmi temsilcileriyle görüşüyorlar. Aynı zamanda terörün finansmanı bakımından kaynak temin edecek mafya yapılanmalarına, uyuşturucu ticaretine ilişkin müdahaleleri var. Ve bu birim neredeyse tamamen son yapılan operasyonla ortadan kaldırılmış durumda. Operasyonun kendilerini en güvenli hissettikleri yerde yapılması fevkalade önemli. Artık şunu gösteriyor: bu terörle mücadelede teröristler açısından en önemli şey kendilerini güvenli bir takım üsler bulmalarıdır. Artık terörle mücadelede Türkiye şunu gösteriyor: dünyadaki hiçbir yer bu terör yapılanmaları için güvenilir bir üst değildir. En güvendikleri yerlerde bile Türkiye onları takip edip operasyon yapabilir. Şimdi bu birimin ortadan kaldırılmasıyla beraber çok ciddi anlamda PKK'nın bu bahsettiğim odaklarla ilişkilerinde aksama olacak. Aynı zamanda örgütün içerisinde de çok ciddi bir kapanma olacak. Çünkü bu istihbaratın sızmasıyla beraber örgüt muhtemelen şimdi kendi içerisinde bir tasfiye sürecine de başlayacaktır. Bu kişilerin yaklaşık 30 yılda, 40 yılda edindikleri bir ilişki ağı var. Hani güven unsuruna dayanan bir ilişki ağı. Şimdi bu ortadan kalkınca bunun yeniden hani inşa edilebilmesi için yine böyle 30-40 yıllık ilişki ağının kurulması lazım. O bakımdan hani verilen tahribatın kişilerin ötesinde bir ağın koparılması olarak düşürülmesi lazım. Ve o ağ da şimdi yavaş yavaş ancak yapılabilir. Kaldı ki silahlı kuvvetler, MİT, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer organları bu ağın yeniden inşa edilmemesi, daha aksine mevcut ağın da küçülmesi için çok yüksek düzeyde bir tazik uyguluyorlar. O bakımdan bunun yeniden inşa edilmesi söz konusu olamaz. Bu Türkiye'nin içerisinde terörle mücadelede sağlanan başarı bir süredir Suriye ve Irak havzasına taşınmıştı. Irak'ta çok ciddi başarılar yakalandı. Yaklaşık 40 kilometreye yakın bir şeritte bir tampon oluşturuldu ama şimdi o 40 kilometrenin ötesine sarkacak hamleler hazırlanıyor. Anladığımız kadarıyla bu bahar ve sonbahara kadar bu Irak'taki Kandil denilen ya da Şengal denilen bölgelerde, PKK üstlenmesinin olduğu yerlerde artık üstlenme ve hiyerarşisini, örgütün karargahını muhafaza edemeyecekleri bir silahlı kuvvetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakimiyeti söz konusu olacak. Bu hakimiyet bir yandan istihbaratla, diğer yandan teknik istihbaratla, aynı zamanda dış politikada sağlanan işbirliğiyle geliştiriliyor. Ama bunun ötesinde silahlı kuvvetler bil fiil oraya müdahale ediyor. Bu da fevkalade önemli. Önümüzdeki günlerde baharla beraber bu operasyonların artacağını varsayabiliriz. Keza Suriye'deki Fırat'ın doğusuna yönelik hamlelerle beraber, özür dilerim, Fırat'ın batısına yönelik hamlelerle beraber şimdi Fırat'ın doğusuna yönelik ciddi bir hazırlık vardı. Önümüzdeki baharda buralarda da ciddi neticelerin alınacağını söyleyebiliriz. Böylece 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaklaşık 40 yıllık yatırımı, işte bir takım yabancı istihbarat kuruluşlarının desteğiyle meydana getirdikleri o beşeri sermayeleri ağı nasıl çökertildiyse 15 Temmuz gecesinde başlayan mücadeleyle onun sonrasında, PKK'nın da yurt içindeki, yurt dışındaki bu yabancı istihbaratların da desteğiyle oluşturduğu ağ müthiş bir hızla çöküyor, güç kaybediyorlar. İnşallah hani önümüzdeki dönemde de bu istikametteki devletin kararlılığı devam eder ve Türkiye bu terör belasından kurtularak kendi meselelerini terörün müdahale etmediği, terörün hani tahrik etmediği bir atmosferde tartışarak çözecek bir kıvama gelir. Zaten o kıvamı da yakaladık aşağı yukarı. Artık terör Türkiye'deki siyasi meselelere müdahale kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. İşte bu son seçim üzerinden de yeniden bir son hamleyle kendilerine karşı yönelmiş siyasi iradeyi, azmi, devletin azmini kırmaya çalışıyorlar. Ben bunu başarabilecekleri kanaatinde değilim.
Peki, bu arada seçime 3 gün kaldığı bilgisini verdi Hürriyet gazetesi sayfalarında bugün. Meydanlar son derece hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'da oldukça yoğun bir programı var. Birkaç ilçede halka seslenecek. İşte Atakule'de gençlerle buluşacak. Biraz önce Muhammed Ali Pehlivan bize aktardı. Nasıl değerlendireceksiniz son 3 günlük süreci?
Zaman zaman burada konuştuk Arzu Hanım. Önemli olan seçimlerin hani adil, serbest bir şekilde yapılabilmesi ve Türkiye bu konuda 1950'den itibaren dünyada emsal teşkil edecek bir başarı sergiliyor. Bunun üzerine şüphe düşürmeye çalışan gayretlerin hepsi boşa çıktı. Önemli olan husus bu. Sanki hani Türkiye'deki seçimler üzerinde şaibe vermiş havası bu şaibeyi meydana getirmek isteyenler tarafından dahi artık kabul edilmiyor. Geçtiğimiz günlerde YSK'da bulunan ana muhalefetin temsilcisi seçimlerin nasıl hukuk garantisi altında yapıldığını bizzat kendisi ifade etti. Bence her şeyden önemlisi seçimlerin bu manada gerçekleşiyor olması. Bunun dışında 3 gün kaldı doğru. Bu seçimler bir mahalle idareler, belediye seçimi olmanın ötesine geçti. Neden böyle oldu? Biraz önce konuştuğumuz konuyla da ilişkili Arzu Hanım. 30 Mart 2014'te yapılan belediye seçimleri bir mahalle idareler seçimi olmaktan çıkmıştı. Çünkü onun öncesinde hatırlayalım 2013'ün işte Mayıs sonunda gezi olayları, sonra da 17-25 Aralık'ta bir yargı darbesi başladı. Bu yargı darbesinin amacı 30 Mart seçimlerini etkilemek suretiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dizayn etme gayretiydi. O tarihten bu yana Türkiye yaklaşık değil 7. seçimin içerisinde. Bu 31 Mart seçimleri 7. seçim ve uzun bir seçim dönemi geçirdik. Yani uzun seçimden maksat şu, Türkiye'nin nasıl yönetileceğine, Türkiye'deki istikrara, bu seçimler neticesinde bir karar verip vermemeye yönelik 7 seçimlik süren bir maraton koştuk. 31 Mart bu manada bu maratonun sonu olabilir ama bu seçmenin kararına bağlı. O yüzden de seçmenin bu maratonun bitmesi için sandığa gitmesi lazım ve kararını ortaya koyması lazım. Çünkü bu maraton biterse bunun önemini biraz önce bahsettiğimiz terörle mücadeleden dış politikaya, savunma sanayine, efendim ekonomideki reformlara, eğitimdeki reformlara, bütün bunlara kadar elimizde 4,5 yıl seçimsiz bir zaman kazanacağız. Bu fevkalade önemli. Hele dünyadaki bu istikrarsızlık atmosferinde, bakınız Fransa'da işte bakanlar istifa etti. Fransa'da her hafta sonu birkaç yüz milyon euroluk zarar oluyor. Sarı yelekliler eylemi neticesinde. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tabii çok manidar, çünkü gezi olayları sırasındaki tavırlarını hatırlayınca Fransa'nın şimdi içinden çıkamadığı bu hal çok enteresan. İşte İngiltere'nin Brexit dolayısıyla yaşadığı kriz, bizim etrafımızdaki ülkelerde yaşanan krizler, Ukrayna'yı düşünelim, İran'ı düşünelim, Irak'ı, Suriye'yi, Doğu Akdeniz'de yaşanan petrol, doğalgaz eksenli yükselen tansiyon ve Türkiye'yi denklemin dışına iterek oradaki kaynaklara tasarruf etme gayretleri, Suriye'nin sınırlarını değiştirme, İsrail'in sınırlarını genişletme gayretleri, bütün bunlar dikkate alındığında Türkiye'nin bir hani istikrarlı bir şekilde bölgeden ve dünyadan ayrışması, bahsettiğimiz reformlarla beraber Türkiye'yi yeniden ekonomik olarak büyümesini temin eden, problemlerini demokratik hukuk devleti sınırları içerisinde çözen ve aynı zamanda daha bağımsız, kurduğu ittifaklar içerisindeki gücünü pekiştiren bir noktaya taşıyabilecektir. O yüzden bu seçimlerin etkisi sadece falanca filanca belediyedeki hani başkanın ya da meclisin tayin edilmesi değil, bunu aşan düzeyde bir istikrar üretmesiyle ilişkili. Her seçim çünkü neticede siyasi sonuçlar doğurur. Mahalli seçimler olsun olmasın. Ve Lincoln'un dediği gibi seçim kurşundan etkilidir. Şimdi seçmen 50 gramlık oyuyla bu olup bitene seçim maratonunu, uzun seçimi sona erdirmek suretiyle o 4,5 yıllık istikrarın önünü açacak. Türkiye'yi bu krizler ortamında, uluslararası atmosferde salim, sakin bir yere taşıyacak. İşte siyasi iradesi, kararlılığı belli bir limana taşıyacak bir hamle yapabilir. 31 Mart'ın önemi bu 3 gün içerisinde, son 3 gün içerisinde seçmenin bütün bunları değerlendirerek, muhasebe yaparak o tecrübesi ve aynı zamanda ferasetiyle bunu yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Ve seçimlerden Türkiye yeniden temel meselelerini seçimler suretiyle çözen demokratik bir ülke olarak çıkacak. Bu fevkalade önemli.
Peki seçimden sonrası da önemli. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Rusya ziyareti olacak hemen seçim sonrasında. Öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Dış gelişmeler de önemli başlıkları oluşturacak.
Şimdi Arzu Hanım, fevkalade önemli. Dışarıda olağanüstü değişiklikler oluyor. Bu Türkiye'nin dışında gelişiyor. Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Kartlar yeniden karılıyor. Ve Türkiye bütün bunların içerisinde öne çıkan bir aktör. Öne çıkmasın diye de içinde terörün, hatta darbenin desteklendiği bir ülke. Denklemin dışına alınması isteniyor ki istedikleri dizayn yapılabilsin. Türkiye demokratik bir şekilde kararını verdiği sürece bu denklemin içinde kalıyor ve aynı zamanda bu denklem içerisinde kaldığı sürece de milli menfaatlerini daha fazla koruyan bir performans gösteriyor. Bugün etrafımızdaki her konuda Türkiye'nin sözü alınıyor, dinleniyor. Artan düzeyde bir dış politika hamlesi var. Bu seçimleri takiben içerideki reformla beraber en önemli şey de dışarıdaki Türkiye'nin içeriden aldığı destekle sergileyeceği performans. Suriye'de yaşanacak olanlar, Türkiye'nin işte bu silah alımları marifetiyle temin edeceği güvenli bölge, atmosfer, işte daha bağımsız dış politikasını temin edebileceği bir savunma perspektifine sahip olması, işte bu ilişkiler sayesinde olacak. Değerli dinleyicilerimiz, hani bu olup bitenlerin meydana getirebileceği dalgalanmalar dolayısıyla hiç ürkmemeli. Çünkü o dalgalanmaları Türkiye aşarak bugüne geldi ve bu performansı gösterdi. İçerideki istikrar, dışarıda da şimdi çok bağırıp çağıran bir takım aktörleri makulleştirecektir. Çünkü onlar da Türkiye'de ortaya çıkan siyasi iradeyle çalışmak zorunda olduklarını bilecekler. Onu kabul edecekler, hazmedecekler. O yüzden de gerçekçi bir zeminde Türkiye ile pazarlık yapmak durumunda kalacaklar. Bu dış politika hamleleri de, dışarıya yapılacak geziler de bu bakımdan fevkalade önemli. Türkiye'nin nükleer enerji konusunda, işte turizm konusunda dışarıda göstereceği performans bu sene Türkiye'yi ayrı bir noktaya taşıyacak. Turizmde yeni bir sıçrama bekleniyor ve aynı zamanda istikrar yurt dışından yatırımların önünü açacağı için ekonomik büyümeyi, istihdamı da bir anda yeniden geçtiğimiz senenin önceki performansına taşıyabilecek. Türkiye'nin önemli olan istikrarlı bir şekilde reformlarını yapacak, demokratik hukuk devleti standartlarında bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstermek.
Peki hocam, önümüzdeki hafta seçimi değerlendiriyor İnşallah. Olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, günaydın.
Evet, piyasalar son derece hareketli. Onu konuşarak başlayalım ekonomi gündemine. Aslında geçtiğimiz cuma gününden beri yaşanan bir olağanüstü fiyat hareketliliği var. Ve Merkez Bankası'nın buna karşı hamleleri var. Dolarda ardından bir düşme oldu. Ama ekonomi sayfaları da bunu değerlendiriyorlar. Sebeplerini ve sonuçlarını, önümüzdeki günlerde neler olur bunu analiz ediyorlar. Bir kere neler yaşandı o günden bugüne, onu konuşalım.
Cuma günü, aslında cuma gününün de öncesi var. Cuma gününden, perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam, Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Ve Merkez Bankası'nın rezervlerine ciddi bir erime olduğu görüldü Mart ayının başından beri. Yani kendi rezervleri, net rezervlerine 7 milyar dolar civarında bir düşüş vardı. Tabii piyasada bir şey başladı, perşembe konuşmalar başladı. Ondan sonra cuma günü kur bir hızlı bir şekilde artmaya başladı, hatırlarsanız. Yani ilk başta bir 5.50'ler, 55'ler, 5.60'lar oldu. Ondan sonra tabii piyasa şu dedikoduya başladı. Dedi ki işte Merkez Bankası'nın rezervlerine böyle ciddi bir erime var. Görülüyor, açıklandı zaten. Merkez Bankası acaba kamu bankalarına döviz mi satıyor? TL karşılığında kamu bankalarına döviz mi satıyor? Kamu bankaları da bu dövizi alarak piyasaya satıp doları mı baskılıyor? Dedikodu olarak. Tabi bu dedikodular bir anda sosyal medya falan da artık hayatımız içinde olduğu için ciddi bir şekilde yayılmaya başladı. Ve ondan sonra herkes Merkez Bankası'ndan bir açıklama beklerken, yani rezervlerdeki erimeyle ilgili, Merkez Bankası örtülü bir faiz artırımı yaptı. Yani örtülü faiz artırımı dediğimiz şey ne? Haftalık repo ihalesi yapıyor Merkez Bankası. Bankaları %24 ile fonluyor haftalık olarak. Ben artık dedi haftalık repo ihalesini iptal ediyorum, vermiyorum. Haftalık repo ihalesini iptal etmek ne demek? Ben size %24 ile para vermiyorum, bundan sonra %25,5 ile veriyorum. Yani gecelik faizden veriyorum. Yani bu üstü kapalı faiz artırımı oluyor. Çünkü bankaların fonlama maliyeti artıyor. İşte piyasa, düşünün yani bir faiz artırımı geliyor aslında. TL'nin faizi artıyor aslında kağıt üstünde. O para biriminin cazibesi artması gerekirken bir anda kur 5.85'e fırladı tepki olarak. Yani çünkü piyasa şu algıya kapıldı. Dedi ki ya zaten dedikodular vardı. Merkez hiçbir açıklama yapmadan bir de faiz arttırımı yapıyorsa demek de bu gerçek, dedi piyasa. Ve kur 5.85'e fırladı ve biz cumayı o şekilde kapattık ve algı bozuldu. Şimdi cumartesi pazar, ben kendi adıma söyleyeyim, en az 50 kişi beni aradı. İşte pazartesi ne olur, altının üzerine mi açılırız dolar TL? Çünkü 5.80-85'te kapatmıştık. Ya algıyı bozduk. Zaten bakın, şimdi biz Ağustos'tan bunu aslında hazırlıklıyız. Ağustos'ta çok ciddi kur artışları oldu. İnsanların psikolojisi bozuldu, yatırımcıların psikolojisi bozuldu. Yani dolar algısını kıramadık. Onun için de Merkez Bankası cumartesi pazar hiçbir açıklama gelmedi. Ta ki ne zaman? Pazartesi sabahı bir açıklama yaptı. Dedi ki Merkez Bankası, bizim evde de rezervlerimizdeki erime olağan dışı değil. BOTAŞ'ın yurt dışına ödemesi vardı. Biz TL karşılığında BOTAŞ'a döviz sattık. Şimdi iyi de yani bu açıklama Merkez Bankası tarafından cuma günü yapılmalıydı. Yapılabilirdi. Yani burada benim gördüğüm bir iletişim politikasında sıkıntı olmuş. Yani cumadan 3 gün bekleyip pazartesi günü siz bunu şey yapıyorsunuz. Ve piyasada algı da bozuluyor tabii ki. Ondan sonra Merkez Bankası bu hamleyi yaptı, bu açıklamayı yaptıktan sonra da bir de işte çok teknik konulara girmeyelim, swap hamlesi yaptı. Swap hamlesi de kısaca şunu şöyle anlatayım. Türkiye'deki bankalardan Londra'daki bankalar TL alıyorlar. Ondan sonra TL'yi düşürmek için TL satıp dolar alıyorlar. Yani Türk bankalarından Londra'daki bankalar TL'yi aldıktan sonra o TL'yi satıp dolar alıyorlar ve yükseliş tetikliyorlar. Merkez Bankası da bunu gördüğü için bir hamle yaptı. Dedi ki ben dedi bundan sonra işte bankaların bu swap şeylerine, BRDK'dan da bir açıklama geldi bu arada. Bir hamle geldi. Bankaların dedi bu dedi swap işlemlerini sınırlama getiriyorum dedi. Bu sefer Londra'daki bankalar ters pozisyonda yakalandılar. Çünkü onlar dolarda yükselişi oynamışlardı. Ama bir anda Merkez Bankası'nın aracılığıyla ve BDDK'nın hamlesiyle TL musluğu kesilince Londra'daki bankalar TL'siz kaldılar, Türk lirasız kaldılar. Çünkü pozisyonlarını kapatmaları gerekiyordu. Ve biz kuru düşürdük çünkü TL'ye talep geldi ama bu sefer de o Londra'daki bankalar, finansal kurumlar TL ihtiyacı doğduğu için TL faizleri Londra'da %1000'e çıktı gecelik olarak. %1000 hatta %1300'e fırladı çünkü TL bulamıyorlar. Nereden buluyorlardı bunlar parayı? Türk bankalarından buluyordu. Ondan sonra ekonomi yönetiminde o kanalı kesince ortada kaldılar. Ve bu sefer Bu yabancı bankalar, Londra'daki bankalar ne yapmak zorunda kaldı? TL ihtiyacı var. TL'yi nereden bulacak? Bu sefer Türk hisse senetlerini ve Türk tahvillerini, ellerindeki Türk hisse senetlerini ve Türk tahvilleri satmaya başladılar. Çünkü TL'ye ulaşmaları gerekiyor. Borçlarını ödemesi için. Ve biz şimdi kuru düşürdük ama başka bir taraftaki denge bozuldu. Dün borsa endeksi yaklaşık %6 düştü. Yerle bir oldu. Yani 3 gündeki düşüş %15-16. Bankacılık hisselerine ciddi satışlar var. Türk tahvillerine yine ciddi satışlar geldi. Tahvil fiyatları düşünce de faizler yukarı çıktı. Yani doları tutmak için aslında dolar TL ki bizim için önemli bir parite, önemli bir barometre, özür dilerim. Dolar TL'yi tuttuk. Hatta 5.30'lara kadar düştü dolar TL. Ama başka taraftaki dengeler bozuldu. Yani o merkezin hamlesi bana göre doğruydu. Ama geç bir hamleydi. Orada eleştirimi bir kez daha yineleyeyim. Ve TL likiditesinde işte hani veriyoruz diyorlar ama şu an TL likiditesinde hala bir sıkıntı olduğu açık. Yani biz TL likiditesi vermeye devam ediyoruz diyor ekonomi yönetimi, Merkez Bankası. Ama bariz bir şekilde bir sıkıntı var gibi şu an ve dediğim gibi bir tarafı düzeltmeye çalışırken başka taraflar bozuldu. CDS primimiz, yani Türkiye'nin risk primi, kredi risk primi olan CDS dediğimiz terim 450 baz puanlara kadar yükseldi. Bu ta Ağustos-Eylül dönemi. Yani seviyeleri. Yani bir yerlerde dengeleri bozduk. Ama şu an için görünen o ki. Yani ben açıkçası kendi adıma bugün bir hamle bekliyorum Merkez Bankası'ndan ve ekonomi yönetiminden.
Ne gibi bir hamle?
Yani TL likiditesini biraz da arttıracaklar bence. Arttırmalılar. Çünkü piyasa çok sıkıntıda. Yani o bankalar falan, yabancı bankalar zora düşünce onlar satış yaptılar. Az önce anlatmaya çalıştığım gibi. Ve ben bugün, bu bir tahmindir, temennidir belki de. Yani TL likiditesi konusunda bir hamle bekliyorum ekonomi yönetiminden. Çünkü yani bu şekilde... Şimdi bugün günlerden Perşembe, seçime kadar Perşembe, Cuma 2-3 günü kalıyor bugünle beraber. Ya bu şekilde sıkmaya devam edersek tahvillerdeki ve hisse senetlerindeki düşüşler devam edebilir.
Yani, neye yol açar bu önümüzdeki
dengeyi günlerde? Bozuyorsunuz, bir de yabancı algısı bozuluyor. Yani şimdi mesela bizim malum dış finansman ihtiyacı yüksek bir ekonomiyiz biz. Yani dışarıdan para bulmak zorundayız. Önümüzdeki 12 ayda 200 milyar dolar civarında çevrilmesi gereken borç var. Yani özel sektör artı işte cari açığın finansman olarak söylüyorum. Yani dışarıdan kaynağa ihtiyaç var. Şimdi yabancıları tamam ders verdik pazartesi günü ama bunu bu şekilde düzenli bir şekilde devam ettirirsek yarın bir gün bu yabancıların kaynaklarına ne ihtiyacımız olacak? O zaman Türkiye'ye girmekten imtina edebilirler Türkiye piyasalarına. Yani şu an dünyanın dört bir yanındaki haber ajanslarına bakıyorsunuz. Başta Bloomberg ve Reuters olmak üzere. Ya Türkiye ile ilgili bazıları da yalan yanlış haberler çıkıyor mesela. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar aslında teknik olarak. Ama şu an Türkiye'de bir şeyler oluyor. Yani fiyatlar çok sert hareketler olduğu için. Alakasız bir ülkenin, alakasız bir gazetesinde veya medya sitesinde, web sitesinde şunlar çıkıyor. Türkiye'de kriz başları tekrar vesaire. Şimdi Ağustos-Eylül dönemindeki o dönemde yaşadığımız şartlar şu an yok ki. Ya günlük bir hareketti. Merkez Bankası'nın rezervlerinden çıktı. Ağustos-Eylül dönemindeki şartlar yok. Öyle bir kriz ortamı da yok. Ağustos'taki o kur artışlarını düşünürseniz. Evet. Ama şu an dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında Türkiye ile ilgili bu şekilde yanlış haberler de çıkıyor. Bizim bir an önce süreci yönetmemiz lazım. Hani belki ben zaten şunu da söyleyeyim. Bugün ve yarın yine ekonomi yönetimi, yani Merkez Bankası TL likiditesini kısabilir. Ama yani gelecek haftadan itibaren seçimin de bitmesiyle beraber tekrar bir normalleşme sürecine girmemiz gerekiyor bence.
Peki şimdi bakalım seçimden sonra önümüzdeki hafta neyi konuşuyor olacağız ekonomiyle ilgili. Ama bir de önemli bir konu var. Bu epeydir konuştuğumuz tanzim satışlar meselesi. Tanzim satışlar artık belli zincir marketlerde de yapılmaya başlandı ya da başlanacak, öyle bir hazırlık çalışma var. Nasıl değerlendireceksiniz bunu? Ekonomiye yansıması ne olur size?
Şimdi üzerinde çok konuşuldu tabii de benim kafama takılan birkaç şey var bu son hamleden sonra. O da şu. Şimdi mesela dün bir televizyon kanalında izliyordum. Bir market zincirinin işte yönetim kurulu başkanı, ondan sonra yayına bağlandı. İşte bu konu konuşuluyordu ve dedi ki biz de istiyoruz o zaman dedi. Yani
biz ucuza.
Biz de talibiz dedi. Yani eğer devlet dedi bu kadar, 5 galiba market zincirine verecekmiş devlet. Yani genel haberler o şekilde. Biz de istiyoruz dedi. Madem dedi devlet dedi bu işe girişiyor. Bu 5 markete ucuz fiyattan veriyor. Biz de istiyoruz. Yani bunun şeyi nasıl olacak? Yönetimi nasıl olacak? O konuda o zaman biz modeli falan değiştiriyoruz. Yani tarım modelini. Şimdi biz bu tanzim satışları niye başladık? Dedik ki işte fiyatlar çok yükseldi. Geçici olarak piyasadayız açıklaması gelmişti 2-3 ay ilk başladığı zaman. Tarım Bakanlığı'ndan, Sayın Pakdemirli'den. Şimdi gelinen noktaya baktığınız zaman, yani dünkü açıklamalardan sonra, bu haftaki açıklamalardan sonra, o zaman bu kalıcı bir politika mı oluyor? Yani devletin politikası mı değişiyor? Çünkü devlet o zaman tedariği sağlayacak. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela biz patatesi Pakistan'dan alıyoruz. İşte soğanı, kuru soğanı ve gümrük vergisi vermeden bedavaya geliyor. Yani bedava değil, vergisiz geliyor. Kuru soğanı İran'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz. Gene gümrük vergisiz alıyoruz. Şimdi zaten önümüz yaz. Bu domatesler, patlıcanların fiyatları bolluk artacağı için düşecek. Yani şimdi peki bu kadar ucuza getiriyoruz da o zaman devlet artık bundan sonra o benim anladığım kadarıyla tedariğini de sağlayacak. Marketlere de satacak. Yani devlet artık bu işe tam bir oyuncu olarak giriyor gibi hissediyorum, ben görüyorum. Yani bunun bir netleştirilmesi gerekiyor. Biz o zaman tarımdaki üretim modelini de değiştiriyoruz. Çünkü benim geçenlerde bir baktım. Şu an toplam 126 ülkeden ithalat yapıyormuşuz. Yani 126 ülkeden 136 ürünü ithal ediyormuşuz. Onun için yani tanzim satışları doğrudur yanlıştırdan ziyade benim kafamı kurcalayan soru, devlet o zaman modeli değiştiriyor. Tarımdaki modeli değiştiriyor. Artık bir oyuncu olarak, kalıcı olarak duruyor. Çünkü artık market zincirlerine girmek demek bu şekilde, anlıyorum. Hı hı. Onun için seçimden sonra bunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor bence.
Peki, bir de reformlar konusu var seçimden sonra. İş dünyasının da reformların uygulamaya geçmesini beklediği yönünde haberler vardı. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Büyük beklentiler var. Benim kişisel olarak da beklentim var. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı da bu açıklamayı yapıyor son haftalarda. Birkaç kez dinledi kendisinden. Kapsamlı bir reform paketine ihtiyaç var. Yani kapsamlı reform paketi derken burada şu anlaşılması, işte KOBİ'lere destek paketi, vergi indirimleri, bunlarla gerekiyor. Bunlar zaten yapılıyor ama daha orta uzun vadeli. Yani işte yargı reformu olacak, eğitim reformu olacak, vergi reformu olacak. İçinde her şeyi barındıran, çıpası olan, mesela biz 2011'e kadar, 2012'ye kadar çok iyi gitmiştik ekonomik performans olarak. O zaman bir Avrupa Birliği çıpası vardı. Yabancı yatırımcı diyordu ki işte Türkiye Avrupa Birliği ile müzakereleri devam ettiriyor. Onun için de hani Türkiye ekonomisine kaynak sağlıyordu. O bir çıpaydı. Yine Avrupa Birliği mi olur, Amerika çıpası mı olur, Rusya çıpası mı olur, Çin çıpası mı olur bilemiyorum ama güven veren, bir kez daha söyleyeyim, çıpası olan, birçok şeyi içinde barındıran kapsamlı bir reform paketine ihtiyacımız var. Az önce bahsettim, bu dış finansmana ihtiyacı malum Türkiye ekonomisinin. Önümüzdeki dönemde buna ihtiyacımız olacak. Güven veren bir pakete ihtiyacımız var. Ekonomi bürokratları da benim konuştuğum bunu söylüyor. Zaten az önce de söyledim, Hazine ve Maliye Bakanı da bunu vurguluyor. Umarım bu kapsamlı bir reform paketi açıklanır ve gelir ve önümüzü daha rahat görebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Rica
programımıza
ediyorum.
Programımıza katıldığınız için TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlara okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Yollar kısalır.
Hasretler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu.
Bir ses sevgiyi.
Bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kimlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz.
Bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun,
mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu 12, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 13, İzmir az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18, Erzurum çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4, Amsterdam yağmurlu 14, Atina sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 21, Berlin yağmurlu 12, Kiev çok bulutlu 7, Lefkoşa sağanak yağışlı 18, Londra az bulutlu 17, Madrid az bulutlu 21, Mekke az bulutlu 34, Moskova çok bulutlu 4, New York az bulutlu 13, Paris az bulutlu 14, Pekin parçalı bulutlu 12, Roma az bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 11, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih az bulutlu 12 derece.
yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Kuşkusuz en önemli gündem maddemiz dün ifade ettiğimiz operasyon, Kandil'e yönelik operasyon. PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist elebaşlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yönelik düzenlenen hava harekatıyla vuruldu ve etkisiz hale getirildi. Operasyonda aralarında PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nazar Kodaslı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü Serhat Varto Kodi isimli Emrullah Dursun ve Kandil bölge sözde sorumlusu Sinan Sor Koda Dari Aktaş bulunuyordu. Aynı zamanda birkaç yine terörist bir aradayken toplantı düzenleme gibi bir çalışmaları vardı. Son anda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yerleri tespit edildi. Araçları takip altına alındı. Bayraktar insansız hava aracı tarafından. Bilgi Diyarbakır'daki Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaşıldı. Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçakları tarafından da bölgeye operasyon gerçekleştirildi. Alınan koordinatlar sayesinde ve hedef 12'den vuruldu ve bu bahsettiğimiz önemli isimler PKK terör örgütünde önemli olarak önemli mevkilerde göreve yapan kişiler, teröristler etkisiz hale getirildi. Bu oldukça önemli. Rıza Altun'un bu operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmesi uzun zamandır Milli İstihbarat Teşkilatı bu şahsa ait yer tespiti çalışmalarını sürdürüyordu. Avrupa'da PKK'nın aslında Dışişleri Bakanı diye lanse edilen, sözde Dışişleri Bakanı diye lanse edilen bir isimdi. Aynı zamanda Avrupa'daki bütün para trafiğini yöneten isimdi. Diğer taraftan Ankara'daki Merasim Sokak'ta meydana gelen bombalama eylemi ve neticesinde hayatını kaybeden 29 vatandaşımız ve yaralanan 75 vatandaşımızın bulunduğu yerde, yani meydana gelen olayda parmağı olduğu, planlayıcısı olduğu tespit edilmişti. Onunla ilgili de operasyon gerçekleştirildi. Son zamanlarda yapılan en başarılı operasyonlardan biri olarak söyleyebiliriz. İran sınırında bir köyde bu operasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıldan hatırlayacaksınız, sürekli gündemde tutuyoruz. İran-Irak sınırında da Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon halinde, karadan bir operasyon söz konusu. Aynı zamanda hakimiyet kurduğu alanlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri sınır karakolları kuruyor. Şu ana kadar 16 sınır karakolu kuruldu. İran-Irak sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri yavaş yavaş Kandil'e doğru hareket ediyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonu ile birlikte zaten PKK'lı teröristlerin birçoğu Kandil'in önemli yerlerini terk ettiler. Birçoğu Suriye tarafına geçti. Bir kısmı Sincar ve Mahmur'a yerleşti. Sincar'daki PKK oluşumuna ilişkin de zaten Irak Merkezi Hükümeti çeşitli kararlar almaya başladı. Geçtiğimiz gün parlamentoda alınan karar neticesinde Sincar'da PKK'lı teröristlerin bulundurulmamasına yönelik, daha doğrusu Irak'ta olmayan, gayri resmi bir şekilde silah taşıyan Irak'taki bütün grupların silahlarını bırakmaları ve bulundukları yeri terk etmelerine yönelik parlamentodan bir karar çıkarıldı. Şimdi gözler parlamentonun almış olduğu bu kararın yürürlüğe girmesinde. Diğer taraftan yani Irak Merkezi Hükümeti de artık son zamanlarda PKK terör örgütünün ciddi bir sorun yaratabileceği endişesiyle artık hareket etmeye başladı. Bununla ilgili de tedbirleri almaya başladı. Aslında Irak'ta yetkililerle gayri resmi yaptığımız görüşmelerde PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları yüzünden bir müdahale gerçekleştiremediklerini ifade ediyorlar. Ancak mikrofon karşısında ya da kamera karşısında bu açıklamaları yapmaktan imtina gösteriyorlar. Bu da altına çizerek söylememiz gereken önemli bir husus da. Diğer taraftan 21 Mart tarihinde Musul'da meydana gelen tekne faciası ile ilgili Dicle Nehri'nden çıkarılan yaklaşık 120 cenaze var. Bunların defin işlemleri devam ediyor. Diğer taraftan arama çalışmaları da devam ediyor. Halen kayıp olanlar var. Kayıp yakınları da olay yerinde gergin bir şekilde bekleyişlerine devam ediyor. Kayıp yakınları zaman zaman protesto gösterisi düzenliyor. Musul Valiliğine yönelik bir tepki söz konusuydu. Nihayetinde Bağdat Merkezi Hükümeti parlamentosu bir araya geldi ve Musul Valisi ile ilgili de nihai kararı verdi. Musul Valisi'nin istifası istendi ve şu an Musul Valiliği görevinde üstlenecek olan kayyum heyetin ataması bekleniyor. Yine dün eski Musul Valisi, Musul eski valisi ile ilgili tutuklama kararı çıkarıldı. 120 kişinin hayatını kaybetmesinde ihmalkar davrandığı, denetim konusunda görevini yapmadığı gerekçesiyle Irak yargısı dün böyle bir karar aldı. Şimdi tutuklama kararı çıktı. Yine arama kurtarma çalışmaları ile ilgili Türkiye'den ve İHH'dan 4-5 kişilik bir ekip şu an bölgede çalışmalarını yürütüyor. Dün de Bağdat Merkezi Hükümeti'nin talebi üzerine, ricası üzerine Türkiye'den 20 kişilik bir dalgıç ekibi Bağdat'a ulaştı. Bugün itibariyle onlar da Dicle Nehri'nde çalışmalarına başlayacaklar. Ancak çalışma alanı biraz daha genişletildi. Habat ilçesi, Musul'un kuzeyinde yer alan Habat ilçesinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 50-60 kilometre güneydeki Geyyare iline kadar şu an genişletilmiş durumda. Çünkü Dicle Nehri'nin akıntı hızı çok fazla ve nehir suyu oldukça yükselmiş durumda. Çünkü son zamanlarda meydana gelen yağışlar nehir suyunun bir hayli artmasına neden oldu. Diğer taraftan Bağdat Merkezi Hükümeti Bahoz'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı ve hala 3046 kişinin, Iraklı vatandaşın DAEŞ tarafından alıkonulan 3046 kişinin akıbeti hakkında henüz bilgi alınamadığını ifade etti. Ancak Bahoz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği de SBG terör örgütünün, aynı zamanda PKK'ya bağlı bir terör örgütü bildiğiniz gibi, yeni bir isimle artık sahneye çıktılar. Bunların Bahoz'da yapmış oldukları saldırılarda hayatını kaybeden çok ciddi sayıda siviller var. Özellikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere. Bu konuya hiç değinilmedi ancak çok önemli bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bölge operasyon yaptığı zaman ya da bir bölgeye girdiği zaman özellikle sivillerin canını korumakta kendini yükümlü hissediyor ve buna göre operasyonu düzenliyor. Ama öve öve bitiremedikleri PKK terör örgütleri ve tabiri caizse yan kuruluşları bu tür bilinçsiz operasyonlarla, terörist faaliyetlerle maalesef sivil halkın hayatını kaybetmesine vesile olabiliyor.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk efendim.
Sizinle de Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Önemli başlıklar var. Bir kere birkaç gündür konuştuğumuz Golan Tepeleri ile ilgili gelişmeler önemli. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki İsrail egemenliğini kabul edecek bir imza attı. Ondan sonra hem Türkiye'nin hem dünyanın tepkisiyle karşılaştı ama sanıyorum bu yolda ilerlenecek, öyle görünüyor. Nasıl değerlendireceksiniz ve önümüzdeki günlerde nelere sebep olur bu hamle? Tabii Golan Tepelerinin önemiyle birlikte.
Evet. Arzu ederseniz ilk önce Golan Tepelerinin öneminden başlayalım. Evet. Golan Tepeleri İsrail'in kuzeyinde, Lübnan'ın güneyinde bulunuyor. Yaklaşık Şam'a uzaklığı 60 kilometre. Şam'ın hemen batısında bulunuyor. Ve bu bölgenin adı da üzerinde en yüksek noktalarını oluşturuyor Golan Tepeleri. Ama bundan daha önemlisi, bölge şu anda İsrail'in su ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü karşılıyor. Burada verimli bir toprak, bir ova bulunuyor ve ciddi bir tarımın da yapıldığını söyleyebiliriz. Golan Tepeleri İsrail 1967'de işgal etti. Hemen 6 gün savaşları sonrası 1981'de de ilhak etti. Hı hı. Bu Arap İttifakı ile İsrail arasındaki 6 gün savaşlarında Suriye burayı İsrail işgaline bırakmak zorunda kalmıştı. Bu süre zarfında da 30'a yakın Yahudi yerleşimi İsrail tarafından oluşturuldu. Bölgede de 20 bin civarı Dürzi kökenli Suriyeli yaşıyorlar. Şu anda tabii İsrail vatandaşı olarak. Bölge onun için, İsrail için hayati önemde. Hem jeopolitik durumundan dolayı, tepe olmasından dolayı, çünkü hem Ürdün'e hem ve Lübnan'a bir sınırı bulunuyor. Ama daha önemlisi tarım ve su yatakları nedeniyle önemli. Ki bölge Osmanlı Devleti döneminde de önemli bir bölgeydi. Onun için Balkanlardan ve Kafkasya'dan gelen göçmenleri 1800'lü yılların sonuna doğru buraya yerleştirmişti. 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası buraya yerleştirdiğini görüyoruz, hı hı. Osmanlı'nın. Ve burayı her zaman Golan Tepelerini, önemini İstanbul kavramıştı.
Evet.
Şimdi böyle bir noktada neden Trump bütün dünyayı kızdıran bir böyle bir karara imza attı? Buna bakmamız lazım. Çünkü Trump geldiği zaman iktidara Amerika'daki güçlü Yahudi lobileriyle arası çok iyi değildi. Yahudi lobileri genelde Hillary Clinton'a ve demokratlara destek veriyordu. Cumhuriyetçilere ve Trump'a destek azdı. Bu nedenle Trump'ın Yahudi lobilerinin ve İsrail'in desteğini alacak bir takım adımlar attığını görüyoruz. Bu adımlardan en önemlisi Kudüs'ün başkent olarak ilanıydı. Şimdi Golan'ı görüyoruz. Golan'la ilgili kararını görüyoruz. Ama daha önemlisi bence Suriye içerisinde Fırat'ın doğusunda bir yapılanmanın oluşmasına izin vermesi ve böyle bir yapılanmayı koruması ve PKK ile ismi YPG bile olsa PKK ile yakın bir ilişkiye geçilmesi hep Trump döneminde, evet, olmuştur. Tabii Niye böyle oluyor? Çünkü Mart 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nın İsrail ve Yahudi lobileri yalnızca Amerika'da değil, örneğin Rusya Federasyonu'nda da çok güçlü lobiler var. Sürekli sürmesini arzu ediyorlar. Tabii İsrail'in en büyük düşmanı Suriye'ydi. Suriye'de iç savaşın sürmesi İsrail'in çıkarına oluyor. Ama burada en büyük kaybı da Türkiye yaşıyor. Çünkü Türkiye ile Suriye arasında yaklaşık 920 kilometre bir sınır var. Ve bu sınır dağlardan oluşmuyor, ovadan oluşuyor. Ve aynı coğrafyayı, aynı dili, aynı kültürü paylaşan bir iki halkı görüyoruz. Bundan dolayı da zaten resmi rakamlara göre 3,5 aslında 4 milyonu aşkın bir Suriye vatandaşını da Türkiye'ye barındırmak zorunda kalıyor bu savaştan dolayı ve savaşın asıl yükünü de Türkiye çekiyor. Evet.
Şimdi 9. yılına girdi Suriye'de, evet. İç savaş. Biraz o savaşın etkisiyle de tepki göstermedi ya da gerekli tepkiyi göstermedi bu son hamleye denilebilir Suriye rejimi için. Ama siz diyorsunuz ki işte 60'lı yıllardan beri Golan Tepeleri fiilen aslında İsrail'in elinde. Neden, evet, yeterli tepki gösterilmemiş?
Evet, 67'den beri fiilen İsrail'in zaten işgali altında, yani fiilen ve resmen işgal altında bir toprak. Buna Suriye elbette her zaman tepki gösterdi. Uluslararası platformda gösterdi. İslam dünyası da gösterdi. Türkiye de gösterdi. Arap Ligi de buna gösterdi. Hatta Avrupa Birliği de gösterdi. Avrupa Birliği örneğin Fransa, İngiltere, Polonya ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler temsilcileri ortak bir açıklamayla Trump'ın Golan kararını reddettiler bu son Trump açıklamasından sonra. Kudüs için de aynı tepkiyi gösteriyorlar. Niye aslında bir Avrupa Birliği ve Avrupa yanında Rusya da bunu kabul etmiyor. Çünkü Kudüs, aslında Golan'ı bırakalım, Kudüs üç din içinde kutsal bir yerdir. Yani yalnızca Yahudiler için değil, yalnızca Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de çok önemli bir yerdir. Ve böyle bir kutsal toprakların diyeyim, Kudüs'ün dışında da kutsal toprakların sadece Yahudi dininin tek eline girmesini de arzu etmiyor Hristiyan dünyası. Bundan dolayı gerek Vatikan, gerek Avrupa Birliği, gerek Ortodoks dünyası içerisindeki en güçlü olan Rusya Federasyonu, İsrail'in ne Kudüs kararlarını ne Golan kararlarını kabul etmek istemiyor ve bu konularda sert tepki gösteriyorlar.
Peki bundan sonrası için ne olur? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın, evet, Washington yönetiminin İsrail-Filistin meselesindeki onlarca yıllık anlayışının değişeceğini ortaya koyan bir açıklaması var. Bölgeye ne getirir bu ve benzeri hamleler?
Şimdi en son Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Beyrut'a geldi. Beyrut'ta görüşmeler yaptı. Burada Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın bir açıklaması oldu. Pompeo dedi Beyrut'ta 18 defa Hizbullah, 19 defa da İran dedi. Ve Hizbullah İsrail'in güvenliğini tehdit ile suçladı. Ama asıl tehdit edilen biri varsa o da biziz dedi. Şimdi 2008'den beri örneğin Filistinliler İsrail'e karşı 5448 kayıp verirken İsrail'in kaybı 230 olmuş. Şimdi beklenilen aslında İsrail'in Golan tepelerinin ilhakıyla ilgili Trump'ın kararlarını tartışmayı önlemek için kanaatimce Gazze'yi ısındırıyor ve Gazze'de yeni bir savaşa yönlendiriyor. Ve dünyanın dikkatini Golan'dan uzaklaştıracak, Gazze'ye doğru getirecek. Ki Gazze dediğimiz yer aslında Ankara'nın Çankaya ilçesi kadar büyüklüğünde bir yerdir. Ve İsrail burada 3 defa savaş ilan etmiştir. 2008, 2012 ve 2014'te. Şu anda Gazze ile İsrail arasındaki tek ticari kapı da İsrail tarafından kapatılmıştır. Yani aslında Gazze son derece küçük bir yer dediğimiz gibi. Ama 1.4 milyon nüfus barındırıyor. Yaklaşık 41 kilometre uzunlukta, 6 ile 8 kilometre de eninde, 360 kilometre karelik ufak bir yerleşim yeridir. Ama dediğimiz gibi buna rağmen 1.4 milyon insan da fakirlik içerisinde, yoksulluk içerisinde de hayat sürmektedir. Şimdi burada zaten Gazze üzerinde İsrail uçakları uçmaya başladı. Füzeler atılmaya başlandı. Bence burada bir savaşa doğru İsrail giderek Golan tepelerinin tartışılmasını gölgelemek arzu ediyor.
Peki, evet. Bakalım önümüzdeki günler Golan Tepeleri ile ilgili veya bölge ile ilgili ne tür gelişmelere gebe hep birlikte göreceğiz. Biraz da Avrupa'ya yönümüzü çevirirsek orada da Brexit ile ilgili o süreçle ilgili bir tartışma var. Biraz İngiliz halkı bu Brexit sürecine katkıda bulunmuyor anladığımız kadarıyla. Ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in en son bir istifa kozunu da öne sürdüğünü görüyoruz. Nasıl değerlendireceksiniz süreci?
Şimdi Brexit referandumdan sonra yaklaşık 1000 gün geçti. Ve bu yasal süre 29 Mart'ta bitiyor. Zaten bir uzatma da istendi ve May, sizin de ifade ettiğiniz gibi parlamento Brexit'e destek verirse istifaya hazır olduğunu da ifade etti. Şimdi İngiltere parlamentosu Brexit süreciyle ilgili sunulan 8 senaryoyu da reddetti. Yani tam bir çıkmaza doğru sürüklendiğini görüyoruz. Yeniden halk oylamasını da arzu etmiyor parlamento. Yani önüne ne gelirse reddettiği bir noktadayız. Aslında İngiltere parlamentosu şuna zorluyor May'i. Yani kararı sen ver demeye getiriyor. Ben bu sorumluluğu almak istemiyorum diyor. Ve İngiliz yasalarına göre de başbakan karar verebiliyor. Ama May de bunu kararını, yani bu kadar büyük bir kararı kendisi vermek istemiyor. Onun için tam bir çıkmaza doğru gittiğini görüyoruz. Bunun yanında da Avrupa Birliği de gelirsen hoş geldin, gidersen de güle güle diyor. Ve herhangi bir şekilde pazarlığı da reddediyor İngiltere ile. Şimdi en önemli noktalar bunlar. Tabii Brexit neden İngiltere için Avrupa Birliği önemli? Çünkü birincisi siyasi nedenlerden dolayı. Örneğin İrlanda Avrupa Birliği içerisinde ama şimdi Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında bir sınır olacak ve Kuzey İrlanda sorunun yeniden ortaya çıkması problemi olabilecek. Bunun yanında İskoçya problemi neden olabilecek. Ama en önemlisi ekonomik. Şu anda emlak fiyatları düşmeye başladı İngiltere'de. İlaçtan tarıma kadar bazı fiyatların yükselmesi bekleniyor Avrupa Birliği ile ayrıldıktan sonra. Tabii bunlar hep geçiş döneminin sorunları. Ama kanaatimce İngiltere Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılsa bile bunların hemen hızlı bir şekilde aşılabileceğini düşünüyorum. Finans dünyası olarak, finans sektörü olarak İngiltere son derece güçlüdür. Bundan dolayı da sorunları hızlı aşacak bir siyasi ve ekonomik kapasiteye de sahiptir.
Avrupa açısından sonuçları ne olur?
Avrupa açısından sonuçları şu: İngiltere zaten Euro bölgesinde değildi. Elbette Avrupa'yı daraltacak bir karardır İngiltere'nin ayrılması. Ama çok çok önemli bir noktada olmadığını görüyoruz. Çünkü şu anda Avrupa Birliği'nin omurgası Almanya ile Fransa'nın birliğinden gidiyor. Zaten Avrupa Birliği'nin kurulması da Almanya ile Fransa birliğinden yola çıkmıştır. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası yüzyıllardır savaşan Fransa ile Almanya'nın bir daha savaşmaması için bir ticari ortaklığın kurulması fikri üzerinden çıkmış bir fikir olduğunu görürüz Avrupa Birliği'nin. Onun için önemli olan Fransa ve Almanya'nın bu birlik içerisinde kalması ve bu birlik düşüncesini sürdürmesidir. Diğerlerine teferruat gözüyle bakıyorlar. Gelir gider şeklinde bakıldığını görüyoruz. Zaten şu andaki ana noktada birinci aşamada Balkanlardaki 6 küçük devletin Avrupa Birliği'ne alınarak Balkanların tamamen Avrupa Birliği sınırları içerisine alınması. İkinci aşamada da kanaatimce Ukrayna ve Gürcistan ve arkasından Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne alınmasıyla son sınırlara erişilmesi şeklinde bir düşüncenin olduğunu düşünüyorum.
Yani bu Brexit süreciyle acaba Avrupa Birliği dağılıyor mu sorusu geçerliliğini yitiriyor.
Bence geçerliliğini yitiriyor. Dediğim gibi Fransa Avrupa Birliği'nin istediği sürece ve Almanya Avrupa Birliği'nin istediği sürece Avrupa Birliği sürecektir. Ki Avrupa Birliği de görüyoruz işte Almanya 300 milyar euro fazla veren bir sanayi, bir ticari kapasiteye sahip, ekonomik kapasiteye sahip. Böyle bir büyük ekonomi Avrupa Birliği'nin ana motoru olarak Avrupa Birliği'ni sürüklemektedir.
Peki bakalım gelecek neler getirecek, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.